Ayrım 26.
Gariptir. Sen Paris'i düşmanların gözüyle görüyorsun. Versaylı rezil gazeteci müsveddeleri de Paris hakkında böyle yazıyorlar. İşte geldik diye Stok'un sözünü kesti Nino. Kapı açıldığında etrafa tezek kokusu yayıldı. Kirli, aydınlatılmamış merdivenlerden üçüncü kata çıktılar. Dairenin kapısı kapatılmamıştı. Gaz lambası çoktandır çalışmıyordu. Nino bir kibrit çaktı ve paslı mumluktaki mumu yaktı. Antrede soba için odunlar vardı. Bir zamanlar burada kapıcı olan Bostan Korkuluğu gibi bir kadın vardı. Hiç olmazsa arada sırada merdivenleri yıkar, fenerleri yakardı. Şimdi bu suratsız günlerce bölge kadın kulübünde toplantılara katılıyor. Kendisi gözü dönmüş bir komüncü ve beni de politikaya çekmeye, hatta öğrenmeye zorladı. Ben de ona devrimin güzel kadınlar için olmadığını, politikayla çirkin kadınların ilgilenmesini, bununla ilgilenmek için güzel bacaklara ve vücut ölçülerine gerek olmadığını söyledim. Kocaman bir yalan attın küçük kedim, dedi Tolen. Senin basık burnunla suratın Leontina Suzeta'nın yüz hatlarıyla ya da Retif'in öfkelendiğindeki büyüleyici görüntüsüyle kıyaslanamaz. Bu komüncü kadınlar çok güzeller. Yurttaş Raklar ya da Dimitrieva, eğer Tier kadından ya da güzellikten anlamış olsaydı, o moruk adamın aklını başından alırlardı, diye ekledi Tolen. Kimse benim kız kardeşimin ya da karımın çirkin olduğunu söyleyemez, diye söze girdi Jean. Doğru değil mi Henry? İkisi de koyu bir komün taraftarı. Ben 1848 yılı yazında barikatlarda ne hoş kızların dövüştüğünü gördüm. İşgalciler dahi onlara baktıkça kendilerinden geçiyorlardı. Birer tanrıçaydılar. Ben o zamanlar küçücüktüm ama her şeyi en ince ayrıntılarına kadar anımsıyorum. Adeta her şey beynime kazınmış. Evet, yaşam güçlü bir oymacı gibidir, diye önemli bir edayla Jean'ı onayladı Tolen. Nino ispirto ocağında kahve hazırlıyordu. Jean onun odasını kaplayan renk renk kıyafetlere, yastıklara ve puflara şaşkınlıkla bakıyordu. Eski bir makinist olarak Nino'nun kim olduğunu kestiremiyordu. Kötü bir zamanda yaşıyoruz. Doğru dürüst bir iş yok, diye kendi kendine konuşuyordu Nino açık mavi fincanlara kahveleri dökerken. Daha önce böyle şeylerle hiç ilgilenmemiştim. Ah, bayanlar bir zamanlar ne de hoş yaşamışlar. Nino de Lenclos'un yaşamını okurken kıskançlığımdan dişlerimi sıktım. Hiç de öyle hoş bir kadın değilmiş ama güya çok çekici bir kadınmış ve yüz hatları muhteşemmiş. Akıllıymış, diye mırıldandı Tolen. Düşünün, bir erkek çocuk doğurmuş ve birkaç vikont ve dük çocuğun babasının kim olacağı konusunda eşit haklara sahip olarak kura çekmişler. Daha sonra Nino'nun kendi annesi olduğunu bilmeyen bu oğul ona aşık olmuş ve reddedilince kendini hançerlemiş. İşte size kadın. Matmazel Nino 90 yıl zenginlik içinde yaşamış ve herkes ona saygı duyarmış. Hatta kraliçe Kristina onun arkadaşıymış. Şimdi ise her şey çok farklı. Mesleğimiz komün döneminde hiç talep görmediği için kız arkadaşlarım şubeye başvurarak başka bir iş talebinde bulundular. Kimisi şimdi dikiş kursuna, diğerleri yine bir yerlere gidiyorlar. Fakat ben gözlerimi, vücudumu ve ellerimi işle bozacaklardan değilim. Yeryüzünde erkekler varken açlıktan ölmem. Bir iki saatliğine birilerinin işine yararım. Ne de olsa herkes senin gibi kadınsız kalmış aptallardan değil. Nino bu arada Stok'a aşağılayıcı gözlerle baktı. Madem komünarlar hep kendi karılarıyla yatıyorlar, ben de Versa'ya giderim. Orada bize büyük rağbet var. Sus aptal aptal konuşma, defol git mutfağa, diye gürledi Tolen. Stok kıpkırmızı kesilmiş sandalyeden fırladı. Sen beni nasıl böyle bir yere kirli bir hayvan inine sürükledin? Kendine gel Jean, asıl olan o değil. Ben seninle baş başa konuşabileceğimiz bir yer arıyordum. Bu kız bir daha karşına çıkmayacak. Dinle, ben kendimle ilgili değil, seninle ilgili konuşmak istiyorum. Yarın gün ışırken komünün direktifi üzerine Versa'ya gidiyorum. Paris fare kapanı, ileride bizi bekleyen yalnızca ölüm, dar ağacı ya da kurşun. Tier'in ordusu yabanıl köylülerden oluşuyor. Bu cahil insanlara laf anlatamazsın. Çünkü onlar karanlık bir orman gibi. 1893 yılı Vandes'ini anımsa, ben seni kurtarmak istiyorum dostum. Versa'ya gidelim birlikte. Alçak, diye kükredi şaşkına dönen Stok. Sen bana nasıl ihaneti önerirsin? Komünist Johann Stock'un oğluna. Sen sarhoş musun, aklını mı oynattın yoksa? Bizim gizli söyleşilerimizi, Marx'ı Engels'i anımsa. Düşlerimiz gerçek oldu. İktidarda kim var? Emekçiler. Biz ne için dövüşüyoruz? Kendimiz için, emekçiler için. Oysa sen kaçmak istiyorsun. Kendi iğrenç postunu kurtarmak mı istiyorsun? Senin satılık bir korkak olduğunu, uşaklık yapmak için birilerini aradığını bana çoktan söylemişlerdi. Hop dedik. Daha fazla yorma kendini makinist. Anla, komün senin lokomotifin değil, parçalanır. Sen boş kafalının tekisin. Oysa ben seni hep sevdim, aptal. Bir ay geçmez, Bismarck ve Thiers hepinizi yok eder. Sorarlar o zaman, neyin uğruna gebereceksin? Tüm özveriler yararsız, kahramanlık da boşuna. Neden bu korkunç kıyım tezgahına yem olalım? En iyileri de olsa, bir avuç insan tüm dünyaya baş kaldırdı. Emin ol, kimse size yardım etmeyecek. Siz tüm komünistler akılsız, fanatik ya da körsünüz. Sus hain, ben seni kendi ellerimle öldüreceğim. Jean tüfeğini kaptı. Fakat o an perde arkasından ulusal ordu kıyafeti içinde olan iri yarı bir genç fırladı ve Tolen'le birlikte makinisti yere yıktılar. Ağzını tıkayıp ellerini iple kuvvetlice bağladılar. Bunu ben istemedim Jean. Sen beni ve senin aklını başına getirmek için bekleyen arkadaşımı buna zorladın. Şimdi burada yat ve Bartholomew gecesine kadar bu mutsuz kenti terk etmemize engel olmaya kalkışma. Ayrıca Fransız protestanlarının katledilişi siz komüncüleri bekleyenlerle kıyaslandığında bir çocuk dövüşü olarak kalır. Dar ağacında ayaklarını çırparken benim sözlerimi anımsa. Tolen hiçbir zaman hayalci olmadı. Ben evliya değilim ama gerçekçiyim. Hatta ileride göreceğiz. Gün gelir büyük insan olurum. Burada söylüyorum, dürüst bir cumhuriyetçiydim. Yine de cumhuriyetçiyim ve öyle kalacağım. Tolen art arda iki sigara içti. Yüreğinin değil, aklının sesine kulak vermelisin. Bu siyasetin yasasıdır. Komünist Paris yalnız kalmaya ve yok olmaya mahkum. Stock'un ağzındaki çaputtan ve ipten kurtulmaya çalıştığını fark eden Tolen, ipi kontrol etti ve alaycı bir hayıflanmayla, ''Yazık, seninle değil, kendi kendimle konuşmak zorundayım. Gözlerini öyle belertme, sabahleyin birileri seni çözer. Sen alarm işareti verip, durumu teyakkuz komitesi ve komüne bildirdiğinde ben çoktan Versay'a ulaşmış olurum. Sen de orada olabilirdin. Eğer lanet olası uluslararası birlik sana benim artık kurtulduğum proleter dayanışma gibi aptalca düşünceleri ve diğer zararlı saçmalıkları aşılamamış olsaydı. Elveda Jean Stock. Baban seninle gurur duyabilir. Sen de onun gibi düşüncesizsin. Yakında ezilmiş kafalarınızla öbür dünyada buluşursunuz. Tolen kapıyı anahtarla kapatarak tek bir söz etmemiş olan arkadaşıyla birlikte bu havasız küçük orospu odasını terk ettiler. Nino da aynı gece onlarla birlikte kayboldu. Stock gece geç saatlerde büyük bir çabayla çaputu ağzından atıp ipi kemirerek koparmayı ve pencerenin camını kırarak kimsenin yaşamadığı daireden çıkmayı başardı. Tolen artık Paris'te değildi. Bir süre sonra onun komüne ihanet ederek Versay hükümetinin saflarına geçtiği anlaşıldı. Stock Tolen'in yaptıklarından sonra uzun süre kendine gelemedi. Korkaklık ve alçak çıkarcılık oymacıyı düşman kampa itmişti. Hem kişisel hem de toplumsal planda insan kendisini tehlike anında ele veriyor. Tolen devrime alçakça ihanet etmiş ve faaliyetleri devrimin bastırılmasına dönük olan gericilerin Versay grubuna katılmıştı. Daha Enternasyonel'in Paris şubesinin kararını almamış olmasına karşın Londra gazetelerinin Tolen'in ihanetine ilişkin haberlerine dayanarak Enternasyonel'in Londra'daki genel konseyi onu lanetlemiş ve Uluslararası İşçiler Birliği'nin saflarından gıyaben ihraç etmişti. Stock'un komünün zafere ulaşacağından kuşkusu yoktu. Komünün ortaya koyduğu düşünceler ve ilkeler sağduyulu ve aydınlık, insanlara refah sağlayan ve en yüce insani değerlerle beslenmiş değil miydi? Gerçeği kim reddedebilirdi ki? Makinistin taburdaki arkadaşları arasında emekçiler hükümetinin girişimini destekleyen azımsanamayacak kadar mason vardı. Onlar şunu söylüyorlardı. Biz size Solomonların bir zamanlar bir kin nedeniyle yıkılmış olan yüce tapınağını birlikte yapmak için geldik. Bu tapınak olmadan Tanrı'nın egemenliği de olmaz. Bu iyilik ve bilgeliğin tapınağıdır. Ona ister komünizm deyin, ister başka ad verin, bu size kalmış. Çünkü adlar özü değiştirmez. Fransa, faaliyete geçen bir volkanın kraterini anımsatıyordu. Yeryüzünün küçücük bir köşesinde, gittikçe azgınlaşan, korkunç bir doğal yıkım sırasında yeni bir dünya yaratma çabasında olanlar, ulusal orduya kaydoluyorlardı. Tek bir istekle kenetlenmiş insanlar neyi başaramaz ki? Savaş denen korkunç bir tehdide karşın, emekçi halkın iktidarını ilan eden kent kımıldadı, gümbür dedi, canlandı ve harekete geçen onlarca, yüzlerce, binlerce el tarafından yeniden kurulmaya, süslenmeye başladı. Romantik yüreği mükemmele susamış Yelizaveta Dimitrieva, devrim Paris'inde idealine kavuşmuştu. Gerçek kardeşlik, sevgi, korkusuzluk, özgürlüğe kavuşmuş ve yücelmiş bir düşünce. Tek bir şeyle yatıp kalkıyordu, devrim. Paris'in tüm komüncüleri de tıpkı onun gibiydi. Besledikleri yüce duygular ve çabalarındaki dürüstlük, bazen dışarıdan sızan ihaneti, alçaklıkları görmelerini engelliyordu. Onlar Bakunin'in dostu, daha Cenevre'de Dimitrieva'nın ihanete ve alçaklığa yatkınlığından şüphelendiği ve onun kişisel düşmanı olan Kuluzer'e inanmışlardı. Komün yöneticileri arasında Thiers'in bir ajanı vardı. Devrimcilerin güvenini kazanmış ve Paris'te internasyonel temsilcilerinin çalışmalarını dikkatle izleyen zengin bir manifaturacının oğlu Bara de Mota raporlarından birinde şunları bildiriyordu. Dimitrieva her semtte yaralananlara hizmet bahanesiyle kurulan güçlü bir bürosu olan Kadınlar Komitesi'ni yönetiyordu. Komite Dimitrieva yönetiminde yalnızca internasyonel için çalışıyordu. Onların tüm belgeleri yeryüzü cumhuriyeti başlığını taşıyordu. Farklı farklı sosyalist kulüpler özünde enternasyonelin kulüpleriydi. Nisan ayında Paris Komünü'nün resmi organı olan gazetede Kadın Yurttaşlar Merkez Komitesi adına yürütme komisyonuna yazılan mektuplar defalarca yayınlanmıştı ve mektupları imzalayanlar arasında Dimitrieva'nın adı hiç değişmeksizin yer alıyordu. Kadınlar Merkez Komitesi, seyyar hastanelerin çalışması için kaçınılmaz tehlikeler anında barikatlar kurmaya, bu barikatlarda zafere ya da ölüme kadar çarpışmaya hazır düzenli müfrezeler kurulmasını istiyordu. Versaylılar, komünün etrafındaki abluka çemberini daraltmayı sürdürüyorlardı. Parisliler kendilerinden emindiler. Tehlike onların cesaretini ve eğlenme isteğini kırmamıştı. Sokaklarda, meydanlarda, kulüplerde hiç hazırlık yapmaksızın balolar düzenleniyor, şarkılar söyleniyor ve halk meşaleler altında duydukları herhangi bir orkestra müziği eşliğinde coşkuyla dans ediyordu. Tiyatrolar tıklım tıklımdı ve aktrisler hiçbir zaman bundan daha ateşli, içten gelen hayranlık belirtisi ve bu denli şiddetli alkışlar duymamışlardı. Paris gazetelerinden Le Père Duchesne'de sık sık güncel şiirler çıkıyor ve bu şiirler birileri tarafından hemen müziğe uyarlanıyordu. Savaşçı kızlar hakkındaki bir şarkı komüncüler arasında özellikle popülerdi. Öylesine güzel ve o kadar hoşlar ki her törene uyar hepsi de. Fransa'nın en iyi alayı bu. Tiyerciler hesaba katmalı bunu. Hem de cesur bizim kızlar. Hepsi de Amazon kıyafetinde. Toplanıp tek taburda sıcak kurşun eritiyorlar Versaylıların tepesinde. Yok oluş sonuna kadar direnen başkente amansızca yaklaşıyordu. Nisan'ın hemen başında Stock'un dostu, komünün generali, enternasyonelin üyesi Emil Duval öldürülmüştü. Onun ölümü büyük proletarya devrimi tarihinin en trajik sayfalarından biriydi. Paris'te doğup büyüyen genç proleteri, 18 Mart'tan sonra tanımayan kalmamıştı. O ayaklanmanın önderlerinden biri, askeri komutan ve polis teşkilatının delegelerindendi. Gece gündüz görev yerini terk etmiyor, kaşlarına dökülen kızıl saçlarıyla afacan bir çocuğu andıran ufak tefek karısı, bir zamanlar hapishaneye götürdüğü gibi günde 3 kez yemek getiriyordu. Eğer kendisi götürmezse, yemek yemek onun aklına gelmeyeceği için açlıktan öleceğini söylüyordu gülerek. Mart sonunda dökümcü ustası Emil Duval, devrim Paris'inin 3 silahlı kuvvetler komutanından biri olarak generallik görevine atanmıştı. Duval oldukça zeki, akıllı ve en önemlisi hiçbir zaman korku nedir bilmeyen biriydi. yeni görevini başarıyla yerine getiriyor ve kendini hiç sakınmıyordu. Versaylılara sefer sırasında Duval, kollardan birini komuta etmiş, esir alınmış ve komünün diğer iki subayı ile birlikte ölüm cezasına çarptırılmıştı. Bu cesur savaşçı hatalarından dolayı kendisi dışında kimseyi suçlamamıştı. Düşmanlar tarafından yakalanıp silahları elinden alınarak dövülmüş haldeyken tehlikeyi öngörememe ve komuta edememe beceriksizliğinin cezasını çektiğini düşünmüştü. Bu düşünce o denli canını sıkmıştı ki öldürüleceği yere giderken geçtikleri kısa yolu bile fark etmemişti. Ölümü yiğitçe benimsemeye ve kendisiyle birlikte kurşuna dizilmek üzere götürülen subaylara örnek olmaya çalışıyordu. Tutsakları ön cephesinde Bahçıvan Duval yazılı levha olan bir köy evinin duvarına getirmişlerdi. Bu tuhaf bir rastlantı diye düşünüyordu idam mahkumu ve gülümsemeye çalışıyordu. Biz de bahçıvanız ama farkımız o ki tohumlarımız meyvelerini verinceye kadar yaşayamadık diye geçirdi içinden Duval. Sonunun ne kadar anlamsız olduğunun verdiği korkunç umutsuzluğa kapılmıştı. Komünün zaferini görememek, yolun yarısında ölmek. Kendilerine çevrilmiş onlarca tüfeğin namluları karşısında direnmenin anlamsızlığının bilincinde olarak üç tutsak savaşçı ceketlerini çıkarıp son bir dayanak arayışıyla evin soğuk taşlarına yaslandılar. Yaşasın komün diye slogan attılar. Yaylım ateşi sesleriyle birlikte komünciler ıslak Nisan toprağına cansız olarak yığıldılar. Ölüm mahkumlarının tam anlamıyla sakin oluşları ve yüksek insani nitelikleri infazcılar üzerinde sarsıcı bir etki yapmıştı. Şaşkın, sessiz bir şekilde infaz yerini alel acele terk edip gitmişlerdi. Bu cesur komutanın trajik ölüm haberi Paris'e ulaşır ulaşmaz, Komün İtalyan Meydanı'nın adını Duval Meydanı olarak değiştirme kararı aldı. Gustave Florent da Komün'ün zaferi uğruna ölenler arasındaydı. 20. alaya komuta etmiş ve askeri komisyona katılmıştı. Onun yaşamının son saatlerine ilişkin birbiriyle çelişen söylentiler çıkmıştı. Bu genç, yetenekli, çok yönlü bilim adamının ölümüyle hem kendisi hem de tüm ailesi derinden sarsılan Marx, komünün her gün yaşadığı olayları inceleyerek Flora'nın nasıl öldürüldüğünü açıklığa kavuşturdu. Değişik gazetelerde ortaya atılan birbirinden farklı onlarca anlatım, olgu ve fikir yürütmelerden Marx, kendisine özgü ender öngörüsüyle bu eşsiz komüncünün öldürülüş tablosunu gözlerinin önüne getirmişti. Polonya'da, Yunanistan'da ve Paris'teki barikatlarda yılmadan çarpışan Gustave Florent, böyle ölmeyi düşlememişti. Florent kendi kol ordusundan koparılmıştı, diyordu Marx. İki ya da üç yoldaşıyla birlikte Ruel'deki bir evde bulunuyordu. O, bir şeyler, belki de askeri mutluluk olarak nitelenen şeyin değişimini bekliyordu. Bekliyordu. İtfaiye ekibinin başkanının dediklerine bakılırsa kasap onu tanıyor ve iktidara ispiyonluyor. Jandarmalar geliyor, ev kuşatılıyor. Florent katillerden gizlenmeye çalışıyor. Savaşmak için yaşamak istiyor. Fakat jandarma her tarafı arıyor. Onu işkence görmüş ve kanlar içinde bir kapının eşiğine getiriyorlar ve burada ispiyoncu hain onu teşhis ediyor. Savunmasız, silahsız ve yenik tutsak oluyor. Ellerinden tutuyorlar. Sarhoş bir jandarma kılıcını çekiyor ve kafasını kesiyor. Florent yere düşüyor. Ertesi gün gazeteler Florent'ın düşmanına revolverle ateş ettiğini, katliam yaptığı için de onu öldürdüklerini bildiriyordu. Yalan. Katliam bir lokantada gerçekleştirildi. Lokantacıdan Florent'ın ateş ettiğine dair bir tutanak imzalamasını talep ettiler. Böylece Florent'a kılıcı indiren alçağı suçsuz göstermek istiyorlardı. Sıradan, dürüst bir insan olan lokantacı imza atmayı reddetti. O burada bir cinayet işlendiğini biliyordu. Lokantacıyı tutukladılar ve o şimdi hapiste. Bu doğru mu? Dün sabah onun karısını da korkutmak istemişler. Fakat o da bu ağır suça ortak olmayı reddetmiş. Arkadaşının korkunç ölümünü duyan Jeniçe'nin acısı sonsuzdu. Acısını Ludwig ve Gertrud Kugelmann'a yazdığı mektuplarda onlarla paylaşıyordu. Bir hafta içinde onlara ikişer kez mektup yazmıştı. Tüm ev halkının nasıl bir kaygı, korku ve umutsuzluk içinde olduğunu sizlere anlatamam. Hazirandaki çarpışmadan bu yana biz benzerini yaşamadık. Korkarım bu karanlıktaki ilk ve tek aydınlık olan komün şimdi yok oldu ve onunla birlikte bizim en iyi, en sadık dostlarımız öldü. Bizi en çok Gustav Flora'nın ölümü sarstı. O bizim en iyi arkadaşımızdı. Bir süre sonra Jenny Chen şunları yazıyordu. Değerli arkadaşlarım, itiraf etmeliyim ki mektup yazmak için yeterli enerjim yoktu. Cesaretimi yitirmiştim. Eğer polisiye rolleriyle övünen Prusyalı bağlaşıklarından yardım almış olmasaydı, tüm profesyonel katil sürüleriyle birlikte davransa bile, baş eğmez Parisli yurttaşlara galip gelmeyecek olan kana susamış soytarı Thiers'in emriyle en cesur ve en iyi insanları öldürürlerken yerimde rahat oturamazdım. Kendine yakışır misyonuna sadık ve Parisli proleterlere çamur atmak için her şeyi yapan Londra basını bugün, insanların ilkeleri uğruna hiçbir zaman bu kadar cesurca ve yiğitçe çarpışmadıklarını itiraf etmek zorundadır. Arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu komüne katılmaktadır. Bazıları artık Versaylı cellatların kurbanı oldular. Bir süre önce Gustav Floran öldürüldü. O basının yazdığı gibi çarpışma sırasında öldürülmedi. Onun karargahının bulunduğu ev bir ispiyoncu tarafından jandarmaya bildirildi ve kuşatıldı. Floran da orada öldürüldü. Bugünlerde Jenny Chen, Lafarge'ların da bulunduğu Paris'e gitmeye kesinlikle karar vermişti. Paris, düşmanların saldırılarını cansiperhane püskürtüyordu. Issy Kalesi cephesi hattındaki sokaklarda topçu arabaları Noy'e hareket etmiş, taburlar birbiri ardına oraya gitmişti. Bayraktarlar savaşçıların önünde kızıl bayraklar taşıyorlardı. Bando ara vermeden Marseillaise'i ya da komüncülerin hoşlandığı melodik veda şarkılarını çalıyordu. Omuzlarında şaspo tüfekleriyle değişik yaşta insanlar, daha bıyıkları terlememiş gençler ve artık savaşta pişmiş sakallı yaşlılar yürüyorlardı. Asker saflarında yine aynı erkek elbiseleri giymiş hasta bakıcılar, onları ayırt eden pazubantları, bellerindeki palaskalara geçirilmiş sefertasları ve mataralarıyla gayretle yürüyorlardı. Evde kalacakları kimseleri olmayan çocuklar anneleriyle birlikte hoplaya zıplaya onların kaputlarından tutarak yürüyorlardı. Gizemli bir Rus olan Dmitrieva adı efsanelerle süslenmişti. Kimileri onu ünlü Claire Lacombe gibi mükemmel ve korkusuz bir aktrist, kimileri tıpkı ünlü Theron de Mericourt gibi 1789'da Versailles Krallığı zamanında Saint-Cloud halkını harekete geçiren, halkın içinden gelmiş ünlü hafif meşrep bir kadın, kimileri de gizemli doğulu bir kraliçe sanıyordu. Kimse onun geçmişini ve gerçek adını bilmiyordu. Her yere gidiyordu. Kah, Paris'in sevgilisi Louis Michel ile halk okullarının açılmasına dönük oturumlarda, kah barikatlarda çarpışmış ve korkak tavır takınan sevgilisini öldürmüş el avuca sığmaz Adelaide Valentin ile birlikte kulübün kürsüsünde, kah hemşire olarak savaş meydanlarında, kah devrimci kadın müfrezelerinin komutanı olarak her işe el atıyordu. Yaralı olduğu durumda bile bu Rus komüncü görev yerini terk etmemişti. Elindeki geniş deri kemerinde asılı revolveri ile uzun çuha elbisesi içinde daha bir endamlı görünüyordu Dmitrieva. Kışlık beyaz atkısı ve trol işi kırmızı fötr şapkası Paris komünarlarının 20 yaşındaki liderinin romantik görünümünü tamamlıyordu. 24 Nisan 1871'de Dmitrieva Londra'daki Marx'a ve Enternasyonel Genel Konseyi'ne yazdığı mektupta şunları belirtiyordu. Postayla mektup göndermek olanaksız. Tüm bağlantı hatları kesildi. Her şey Versaylıların eline geçiyor. Daha yeni komüne seçilen ve kendisini iyi hisseden Seraye, Saint-Denis'e 7 mektup gönderdi. Fakat galiba mektuplar Londra'ya ulaşmadı. Paris halkı, elbette belli kesimi, kahramanca çarpışıyor. Fakat biz bu denli izole edileceğimizi hiçbir zaman düşünmemiştik. Buna rağmen mevzimizi koruyoruz. Dombrowski iyi dövüşüyor ve Paris gerçekten de devrime kilitlendi. Siz de biliyorsunuz ki ben kötümserim ve her şeyi olumsuz görüyorum. Bu nedenle önümüzdeki günlerde barikatlarda ölmeye dahi kendimi hazırladım. Genel bir saldırı beklemiyoruz. Şahsen ben her şeyin rastlantılara bağlı olduğunu düşünüyorum. Çok hastayım. Bronşit ve sıtmam var. Çok çalışıyoruz. Paris'te tüm kadınlara ayağa kaldırıyoruz. Tüm semtlerde, belediye binasında dahi kadın komiteleri, bunun da dışında merkez komitesi kurduk. Her şey Paris'in savunulması için Kadınlar Birliği kurmak ve yaralılara yardım için yapılıyor. Hükümetle bağlantı kuruyoruz ve umarım her şey yoluna girecek. Fakat o kadar zaman yitirildi ve buna o kadar çok emek verdim ki, her akşam konuşma yapmak, çok fazla yazı yazmak gerekiyor ve hastalığım gitgide ilerliyor. Komün zafere ulaşırsa örgütümüz siyasal örgütten toplumsal bir örgüte dönüşecek ve enternasyonelin şubesini kuracağız. Bu düşünce büyük bir başarı sağlıyor. Genelde Almanya dahil tüm ülkelerin toplumsal bir devrimin eşiğinde bulunduğunu kanıtlamak amacıyla yürüttüğüm enternasyonel propaganda kadınlar tarafından çok olumlu karşılanıyor. Kötü olan şu ki hastayım ve yerimi alacak kimse yok. Komünün işleri iyi gidiyor. Fakat başlangıçta çok hata yapıldı. Bizim tüm antipropagandamıza karşın bir süre önce Kulüzer seçildi. Şimdi Malo beni dinlemediği için saçlarını yoluyor. Köylülere manifestoyu zamanında okumadık. Bana öyle geliyor ki benim ve Jacques'ların ısrarlarımıza karşın manifesto aslında hiç hazırlanmamıştı. Merkez komitesi yetkilerini zamanında kullanmadı. Partiyi zayıf düşüren pek çok olay oldu. Ama o zamandan itibaren örgüt güçlendi. Bana göre mümkün olan her şey yapılıyor. Bu konuda her şeyi ayrıntılı olarak anlatamam. Çünkü Bay Thier'in güzel gözlerinin bu mektuba ilişmesinden korkuyorum. Ne de olsa bu satırları size iletecek olan, bana Yutin'den haber getiren Baselli redaktörün Londra'ya sağlıkla ulaşıp ulaşmayacağı hala soru işareti. Beş parasızım. Eğer benim paralarım elinize geçtiyse onları birileriyle göndermeye çalışın. Ama postayla asla. Çünkü paralar bana ulaşmaz. Nasılsınız? Çok az olan boş zamanlarımda hep sizi anımsıyorum. Jenny neler yapıyor? Eğer Paris'teki durum bu denli kritik olmasaydı Jenny'nin burada olmasını isterdim. Burada yapılacak o denli çok iş var ki. Bu mektup Modena Villa'dakileri o denli etkilemişti ki 10 Mayıs'ta Marx'ın iki kızı Jenny Chen ve Eleanor, komünün ilk günlerinden itibaren kıta Avrupa'sına gitmeye can atan Jenny Chen ve Eleanor Fransa'ya gittiler. 1871 Mayıs'ında halkın mukavemeti sarsıldı. Kanlı çarpışmalar oluyordu. Parisli proleterler birer yiğitlik anıtı gibiydiler ve kahramanca ölüyorlardı. Meydanlar, avlular, kaldırımlar ceset doluydu. Sen nehrinin suyu dökülen insan kanından dolayı kırmızı akıyordu. O sıralar ağır hasta olan Marx, Engels ile birlikte Fransız emekçilerinin mücadelesinin her aşamasını kesintisiz izliyordu. Her ikisi de düşmanların kuşatması altında bulunan kentle bağlantılarını, işleri nedeniyle tehlikeyi göze alıp yaşamını riske ederek Londra'dan Paris'e devamlı gidip gelen bir tüccar aracılığıyla sürdürüyorlardı. Komün halk için çok şeyler yapmayı başarmıştı. Halkın emekçilerin devlet yönetimine katılmasına olanak sağlamış, 8 saatlik iş gününe ilişkin karar almış, genel parasız öğrenim ilkesini ilan etmiş, işçi kooperatif birlikleri kurmuş, evlilik dışı doğan çocuklara eşit haklar tanımış, hem erkeklerin hem de kadınların ücretlerini artırmıştı. Fakat komün ve merkez komitesi kendi saflıkları yüzünden zayıf düşmüştü. Mutlu insan savunmasızdır bazen. Başkentin emekçileri mutluluk sarhoşuydular. Renkli umutlar ve mükemmel niyetlerle doluydular.